Ayrım 19, Stepançikovo Köyü, Dostoyevski, sayfa 205. Girişte yalın ayak bir çocukla karşılaştık. Çocuk bizden kaçmaya başladı. Birinci odada basma örtülü uzun arkalıksız bir Türk divanına ağlamaklı yüzüyle Tatyana Ivanovna kurulmuştu. Bizi görünce bir çığlık kopararak elleriyle yüzünü kapadı. Yanında ürkmüş, acınacak derecede bozulmuş bir halde Obnoskin duruyordu. O kadar şaşırmıştı ki gelmemize seviniyormuş gibi ellerimizi sıkmaya başladı. Aralanmış kapıdan entarisinin ucunun görünmesinden öbür odada bir kadının bulunduğu anlaşılıyordu. Görünmeyen bir delikten bizi dinliyor ve gözetliyordu. Ev sahipleri çıkmıyorlardı. Sanki evde bile değillerdi. Hepsi bir köşeye saklanmıştı. Bahçeye odaya dalarak "İşte gezgininiz!" diye bağırdı. Bir de elleriyle yüzünü örtüyor. Mizinçikov sert bir eda ile "Taşkınlığı bırakın Stepan Alekseyeviç," dedi. "Ayıp artık. Burada yalnız Yegor İliç'in söz hakkı vardır. Biz tamamıyla yabancıyız." Dayım Bay Bahçe'ye ve sert bir bakış fırlattı. Sonra elini sıkmak üzere ona doğru atılan, Obnoskin'i görmüyormuş gibi hala yüzünü elleriyle kapamış oturan Tatya Ivanovna'nın yanına gitti. Gayet yumuşak bir sesle ve belirgin bir içtenlikle, "Tatya Ivanovna," dedi, "sizi hepimiz o kadar seviyor, o kadar sayıyoruz ki düşündüklerinizi öğrenmek üzere buraya kadar geldik. Bizimle birlikte Stepançikovo'ya gelmeyi istemiyor musunuz? Bugün İlyusha'nın isim günü var. Annem sizi sabırsızlıkla bekliyor. Saşurka ile Nastya herhalde sabahtan beri sizin için ağlayıp duruyorlardır." Tatyana Ivanovna ürkek bir hareketle başını kaldırdı. Parmaklarının arasından dayıma baktı. Sonra birdenbire gözyaşları arasında boynuna atıldı. Hıçkırıklarla boğularak "Çabuk, çabuk götürün beni buradan. Mümkün olduğu kadar çabuk," dedi. Bay Bahçeyev dirseği de beni dürterek "Pek hoplayıp zıpladı ama sonunda yelkenleri suya indirdi," diye fısıldadı. Dayım soğuk bir tavırla Obnoskin'e döndü. Hemen hemen yüzüne bakmadan "Şu halde her şey halloldu," dedi. "Tatyana Ivanovna, buyurun koluma girin, gidelim." Kapının arkasından bir hışırtı duyuldu. Kapı gıcırdadı ve daha fazla aralandı. Obnoskin aralanmış kapıya merakla bakarak "Fakat efendim," dedi, "başka bir yönden de siz de hak verin ki Yegor İliç evimde yaptığınız şey, yani sizi selamladığım halde selamımı almadınız Yegor İliç." Dayım Obnoskin'e sert sert bakarak "Sizinle benim evimde yaptığınız gayet çirkin bir hareketti," bayım cevabını verdi. "Hem de burası sizin eviniz değildir. Tatyana Ivanovna'nın burada bir dakika bile kalmak istemediğini duydunuz. Daha ne istiyorsunuz? Tek söz istemem, duydunuz mu? Rica ederim, tek bir söz söylemeyin. Bu konuda sizinle daha fazla konuşmak niyetinde değilim. Hem sizin için de böylesi daha iyi." Obnoskin o kadar suspus oldu ki ondan beklenilmeyen bir perişanlık içinde abuk subuk konuşmaya başladı. Yarı fısıldayarak utancından ağlamaklı bir sesle "Beni küçük görmeyin Yegor İliç," diyordu. Hem söylüyor hem ikide bir besbelli duyulmaktan korkarak kapıya bakıyordu. "Bunu ben değil, annem yaptı. Ben çıkar gözetmiyordum Yegor İliç. Gerçi tabii çıkar için ama yüksek bir maksatla yaptım bunu. Parayı faydalı işler için sarf edecektim, yoksullara yardım edecektim, modern bilgilerin yayılması için faydalı olacaktım. Hatta üniversitede bir öğrenci okutmayı kuruyordum. Servetimi böyle işlerde kullanacaktım Yegor İliç. Başka bir niyetim yoktu Yegor İliç." Hepimiz adeta utanmıştık. Mizinçikov kızardı bile, başını öbür yana çevirdi. Hele dayım utancından ne söyleyeceğini şaşırdı. Sonunda "Peki, peki canım," dedi. "Üzülme Pavel Semyonich, ne yapalım, herkesin başına gelebilir. İstersen yemeğe gel, buyurun, memnun olurum." Fakat Bay Bahçeyev başka türlü hareket etti. "Öğrenci okutacakmış," diye hiddetle kükredi. "Öğrenci okutacak adamdır da, kendi başkasından bir şeyler koparmaya bakar. Ayağında donu yok, öğrenci okutmaya bulaşıyor. Çapulcu sen de. Nasıl, tatlı bir kalbi fethettin öyle mi? Ya saygıdeğer validen nerede? Saklandı mı yoksa? Korkudan orada bir paravanın arkasına saklanmamış yahut yataklardan birinin altına silmemişse ben de Bahçeyev değilim." Dayım "Stepan, Stepan," diye bağırdı. Obnoskin kızardı, itiraz etmeye hazırlandı ama ağzını açmaya zaman bulamadan kapı açıldı. Fena halde hırslanmış, hiddetinden kıpkırmızı gözleri fıldır fıldır dönerek bizzat Anfisa Petrovna odaya daldı.
''Bu da ne? Ne oluyor burada?'' diye bağırmaya başladı. ''Yegor İliç, bu nasıl şey? Bir sürü herifle kibar bir eve dalarak bayanları ürkütüyorsunuz, emirler veriyorsunuz. Ne demektir bu? Çok şükür ben daha bunamadım Yegor İliç.''
Sonra oğluna dönerek ''Miskin Mendebur sen de'' dedi. Hemen dizlerinin bağı çözüldü. ''Anana evinde hakaret ediyorlar da ağzını açıp bir şey söylemiyorsun. Kendini bilen bir genç böyle mi hareket eder? Genç değil, paçavrasın bundan sonra, paçavra!'' Nerede o dünkü nazlar, modaya uygun kırıtmalar? Anfisa Petrovna'nın saplı gözlüğü de yoktu. Tam bir cadı, maskesiz bir cadıydı. Dayım onu görür görmez Tatyana Ivanovna'yı koluna taktığı gibi odadan çıkmaya kalktı. Lakin Anfisa Petrovna hemen yolunu kesti.
''Öyle kolay kolay çıkamazsınız buradan Yegor İliç'' diye yeniden başladı. ''Tatyana Ivanovna'yı ne hakla götürüyorsunuz buradan? Onu annenizle ve şu aptal Foma Fomiç'le kurduğunuz tuzağa düşüremediğinize kızıyorsunuz değil mi? Adi çıkarlar gözeterek onunla kendiniz evlenmek istiyordunuz. Affedersiniz ama burada sizin gibi değil, asilane düşünülüyor. Tatyana Ivanovna evinizde kötülüğüne çalışıldığını, kendisini mahvetmeye uğraştıklarını görünce bizzat Pavluşa'ya sığındı. Tuzağınızdan kurtarılmasını rica etti. Gece kaçmaya bile mecbur oldu. Evet, bu hale getirdiniz zavallıyı, öyle değil mi Tatyana Ivanovna? Madem ki böyle, nasıl oluyor da arkanızda bir güruhla kibar bir eve saldırmaya, asil bir kızın ağlayıp sızlamasına aldırmadan onu zorla kaçırmaya cesaret edebiliyorsunuz? Buna müsaade etmem, edemem. Daha aklımı kaçırmadım ben. Tatyana Ivanovna burada kalacak çünkü canı böyle istiyor. Haydi gidelim Tatyana Ivanovna, dinlemeyin onları canım. Bunlar size dost değil, düşmandır. ''Korkmayın canım, gidelim, ben şimdi sepetlerim onları.''
Fakat Tatyana Ivanovna korku ile birdenbire ''Hayır, hayır, istemem, istemem.'' diye bağırdı.
''Böyle koca mı olur? Evlenmeyeceğim oğlunuzla, istemem, bana koca olamaz o.'' ''İstemiyorsunuz öyle mi? Hem geldiniz hem de istemiyorsunuz.'' demek.
Anfisa Petrovna hiddetinden tıkanarak tiz perdeden bas bas bağırıyordu.
''O halde ne diye aldattınız bizi? Oğluma ne yüzle söz verdiniz? Gece vakti onunla ne diye kaçtınız? Kendinizi zorla kabul ettirerek bizi şaşırttınız, masrafa soktunuz. Oğlum belki de sizin yüzünüzden iyi bir kısmeti tepti. Belki binlerce ruble getirecek bir evlenmeyi sizin yüzünüzden kaçırdı. Yo, bunu ödeyeceksiniz, ödemek zorundasınız. Elimizde deliller var, gece birlikte kaçtınız.''
Ama biz bu parlak nutku sonuna kadar dinlemedik. Dayımı ortaya alarak hep birden dışarı çıktık. Arabamız hemen geldi. Anfisa Petrovna kendinden geçmiş bir halde merdiven başından haykırmaya devam ediyordu.
''Yaptığınız ancak namussuz, densiz adamların yapacağı iş. Sizi şikayet edeceğim. Bunun hesabını vereceksiniz. Şerefsiz bir eve gidiyorsunuz Tatyana Ivanovna. Yegor İliç'e nasıl olsa varamazsınız. O burnunuzun dibinde şu mürebbiyeyi metres tutuyor.''
Dayım titredi, sarardı, dudağını ısırdı ve Tatyana Ivanovna'ya arabaya binmesi için yardıma koştu. Arabanın beri yanına geçtim, binme sıramı bekliyordum. Birdenbire yanımda Obnoskin peyda oldu. Beni elimden yakaladı, yüzünde ümitsizliğe yakın bir ifadeyle elimi kuvvetlice sıktı.
''Hiç olmazsa siz benden arkadaşlığınızı esirgemeyin.'' dedi.
Ayağımı arabanın basamağına koyarak ''Hangi arkadaşlığımı yani?'' diye sordum.
''Daha dün sizin çok aydın bir adam olduğunuzu anladım. Beni ayıplamayın, bu işte hiç suçum yok. Annem kandırdı. Benim en çok edebiyata merakım var.''
''İnanıyorum efendim, inanıyorum.'' dedim. Bindik, atlar hızla yola koyuldular. Arkamızdan epey zaman Anfisa Petrovna'nın haykırmalarıyla bedduaları duyuldu. Evlerin pencerelerinden bir takım tanımadığımız suratlar uzanıyor, bizi adeta vahşi bir merakla seyrediyorlardı. Arabada bu defa 5 kişi olmuştuk ama Mizinçikov yerine Bay Bahçeyev'e vererek arabacının yanına oturdu. Böylelikle Bay Bahçeyev Tatyana Ivanovna'nın karşısına düştü. Tatyana Ivanovna onu götürdüğümüze pek memnundu ama hala ağlıyordu. Dayım elinden geldiği kadar onu avutmaya çalışıyor, kendisi kederli, düşünceli görünüyordu. Anfisa Petrovna'nın kudurmuş bir halde sarf ettiği sözlerin kalbini incittiği belliydi. Bununla beraber Bay Bahçeyev aramızda olmasaydı, dönüşte yolculuğumuz tamamıyla üzüntüsüz geçecekti. Tatyana Ivanovna'nın karşısına oturduktan sonra Bahçeyev'e tuhaf bir hal gelmişti. Bir türlü sakin olamıyor, oturduğu yerde boyuna kıpırdanıyor, pişmiş ıstakoz gibi kızarıyordu. Hele dayım Tatyana Ivanovna'yı teselli etmeye başlayınca bizim şişko gözlerini korkunç korkunç döndürüyor, dehşetli kızıyor, üstüne varılan bir buldog gibi homurdanıyordu. Dayım ona endişeyle bakıyordu. Sonunda ruh halindeki olağanüstülük Tatyana Ivanovna'nın gözüne çarptı. Ona dikkatle bakmaya başladı. Ardından bize baktı, gülümsedi. Sonra birden şemsiyesini kaptığı gibi Bay Bahçeyev'in omuzunu hafifçe indirdi. Gayet tatlı bir işveyle "Çılgın!" dedi ve hemencecik yüzünü yelpazesiyle örttü. Hareketi dolu kabı taşıran son damla oldu. Şişko "Ne?" diye kükredi. "Bu da ne demek madam? Artık sıra bana geldi ha?" Tatyana Ivanovna ise "Çılgın! Çılgın!" diye tekrarlayıp duruyordu. Sonra birdenbire kahkahayı basarak el çırpmaya başladı. Bahçeyev arabacıya "Dur!" diye haykırdı. Durduk. Bahçeyev arabanın kapısını açtı. Acele acele inmeye koyuldu. Dayım şaşkınlık içinde "Aman ne oldu Stepan Alekseyiç?" dedi. "Nereye?" Şişko hiddetinden tir tir titreyerek "Yok yeter artık" cevabını verdi. "Yere batsın bütün dünya. Seninle aşıklaştık etmek için kocadım ben artık madam. Yol ortasında öleyim daha iyi anacığım. Haydi güle güle madam. Kovan vu porte vu." Sahiden de yaya yürümeye başladı. Araba ağır ağır onu takip ediyordu. Dayım artık sabrı tükenerek bağırdı. "Stepan Alekseyiç, çocukluk etme, bin artık. Eve yetişeceğiz." Şişmanlığı yüzünden yürümeyi unutmuş olan Stepan Alekseyiç tıkanarak "Yıkılsın be!" cevabını verdi. Bunun üzerine Mizinçikov arabacıya "Hızlı sür!" diye bağırdı. Dayımın "Aman dur, ne yapıyorsun?" demesine kalmadan araba olanca hızıyla yol almaya başladı. Mizinçikov yanılmamıştı. Bu hareket gerçekten etkisini gösterdi. Arkamızdan "Dur, dur!" diye bir acı haykırış duyuldu. "Dur haydut, dur canavar, dur!" Şişko tıkanmış bitkin bir halde alnı boncuk boncuk ter içinde bize yetişti. Kravatını çözmüş, şapkası elinde, sessizce suratı asık bir halde arabaya girdi. Ona 20 verdim. Adamcağız böylelikle Tatyana Ivanovna ile karşı karşıya değildi. O ise bütün bu sahne boyunca gülmekten kırılıyor, ellerini çırpıyordu. Yolumuzun sonuna kadar Stepan Alekseyiç'e sükunetle bakamadı. Öteki de tersine eve varıncaya kadar hiç ağzını açmadı. Israrla arabanın arka tekerleğinin dönüşünü seyretti. Stepan Çikova'ya döndüğümüz zaman öyleydi. Ben doğru pavyonuma geçtim. Gavrila çay getirdi. İhtiyar uşaktan havadis almak istedimse de peşi sıra dayım yetişti ve onu bir yere yolladı. İkinci kısım havadis. Dayım acele acele "Sana ayaküstü uğradım kardeş" diye başladı. "Hemen haber vereyim" dedim. "Her şeyi öğrendim. İlyusha, Sasha ve Nastenka'dan başka hiçbiri kiliseye gitmemiş. Annemi yine sancılar tutmuş. Şimdi Foma'ya gitmeyi kararlaştırmışlar. Beni de çağırıyorlar. Yalnız Foma'nın isim gününü kutlayayım mı yoksa kutlamayayım mı bilmiyorum. Bu önemli nokta. Sonra onlar bu olayı nasıl karşılayacaklar? Müthiş şey Seryoja. İçimde öyle bir duygu var ki." Acele sözünü keserek "Tam tersine dayıcığım" dedim. "Her şey mükemmel gidiyor. Bir kere bundan sonra Tatyana Ivanovna ile evlenemezsiniz. Bu az şey mi? Bunu size daha yolda anlatmak istemiştim." "Orası öyle canım, öyle. Ama bunlar başka meseleler. Şüphesiz bütün bunlar Tanrı'nın emriyle oluyor. Ama ben bundan bahsetmiyorum. Ne zavallı şu Tatyana Ivanovna. Neler geliyor biçarenin başına. Alçak kerata obnoskin. Bununla beraber niye alçak diyorum? Onunla evlenseydim ben de aynı şeyi yapmayacak mıydım? Ama ben hep başka şeylerden konuşuyorum. O hınzır Anfisa Petrovna'nın demin Nastya için bağıra bağıra söylediklerini duydun mu?" "Duydum dayıcığım. Bu işte acele etmenizin gerektiğini anlamışsınızdır tabii." "Evet, ne pahasına olursa olsun harekete geçmeliyim. Önemli an geldi çattı. Yalnız birader bir noktayı hiç düşündüğümüz yok. Bütün gece bununla kafamı yordum. Acaba o bana varır mı? Mesele burada." "İlahi dayı, sizi sevdiğini kendisi söyledikten sonra..."
Söyledi ama azizim, arkasından da hemen size dünyada varmam diye ekledi.
Aman dayıcığım, gerçi böyle söyledi ama bugünkü durum bambaşka.
Öyle mi sanıyorsun?
Yok Sercey, bu nazik bir iş, gayet nazik mesele.
Biliyor musun, bu gece canım sıkkındı ama yine de yüreğimde bir saadet ezginliği vardı.
Hoşça kal, kaçıyorum artık, bekliyorlar, zaten geç kaldım. Bir iki laf atalım diye uğramıştım.
Sonra yine dönerek,
ah tanrım diye bağırdı, en önemli şeyi unuttum. Ona, yani Foma'ya bir mektup yazdım.
Ne zaman?
Gece, sabah şafakla Vido Pliyasov'la yolladım. İki kağıt doldurdum. Her şeyi olduğu gibi açık, içten anlattım. Nastenka ile evlenmek zorunda olduğumu yazdım. Bahçedeki buluşmamızı yaymaması için yalvardım. Annemi bu işe razı etmesi için ruhunun asilliğine güvendiğimi bildirdim. Elbette ifadem, yazış şeklim pek iyi olmadı ama kardeşim, içimden ne geldiyse onları gözyaşlarımla ıslatarak yazdım.
Sonra? Cevap almadınız mı?
Şimdilik hayır. Yalnız demin takibe çıkmaya hazırlandığımız sırada antrede karşılaştım. Ayağında terlikleri, başında takkesiyle gece kıyafetindeydi. Takkeyle yatar. Bir yere kadar çıkmıştı herhalde, hiçbir şey söylemedi. Bakmadı bile. Yüzüne şöyle yan gözle bir baktım, hiç, sanki beni görmemiş gibiydi.
Ona güvenmeyin dayı, işinizi berbat eder. Dayım ellerini sallayarak,
hayır hayır öyle deme kardeş diye vardı. Ben eminim, hem de bu artık son ümidim. Bunu o da anlayacak, takdir edecektir. Evet, dırdırcı aksi adamdır, bunu kabul ederim. Ama mertlik, yükseklik göstermek söz konusu olunca inci gibi parlayıverir. Evet, tam bir inci gibi. Sen onu asaletinin bütün yüksekliğine erişmiş görmedin de ondan. Fakat tanrım, ya gerçekten dünkü sırrımı açığa vurursa? O zaman ne olacak Sergey? Dünyada inanılacak ne kalır ki? Ama hayır, böyle alçak bir adam değildir o. Ben onun tırnağı olamam. Öyle başını sallama oğlum, olamam ya.
Aşağıdan Matmazel Perepelitsina'nın tatsız sesi geldi.
Yegor İliç, anneniz sizin için meraklanıyorlar. Evi alt üst ettiler, bulamadılar sizi.
Bayan Perepelitsina herhalde açık pencereden bütün konuştuklarımızı duymuş olmalıydı. Dayım telaşlandı.
Aman tanrım, geç kaldım. Felaket oğlum Seryoja. Tanrı aşkına giyin de oraya gel. Sana zaten bunun için gelmiştim. Birlikte gidecektik.
Geliyorum Anna Nilovna. Hemen şimdi geliyorum. Yalnız kalınca Nastenka ile deminki konuşmamızı hatırladım. Dayıma bundan söz açmadığım için memnun oldum. Daha çok üzülecekti. Büyük bir fırtına kopacağını tahmin ediyor. Dayımın işlerini yola koyarak Nastenka'yı nasıl isteyeceğini bir türlü aklım almıyordu. Tekrar söylüyorum, mertliğine tam olarak inandığım halde başarıya ulaşabileceği noktasında istemeyerek içimde bir güvensizlik duyuyordum. Fakat acele davranmam lazımdı. Dayıma yardım etmeyi kendim için bir ödev sayıyordum. Hemen giyinmeye başladım. Bununla beraber çok acele ettiğim halde özenle giyineyim diye biraz zaman kaybettim. O aralık odaya Mizinçikov girdi.
Sizi almaya geldim dedi. Yegor İliç hemen gelmenizi rica ediyor.
Giderim. Hazırdım, çıktık yolda. Orada ne var ne yok diye sordum. Mizinçiko hepsi Foma'nın odasında toplandılar cevabını verdi. Foma'nın hiç terslik ettiği yok. Dalgın duruyor. Az az şöyle dişleri arasından konuşuyor. İlyusha'yı öptü bile. Yegor İliç tabii bayıldı. Foma demin Prepelitsina ile isim gününü kutlamasınlar diye haber yolladı. Denemek istemiş. Koca karı amonyak koklayıp duruyor. Ama Foma sakinleştiği için o da pek heyecanlı değil. Bugünkü olayla ilgili tek söz edilmiyor. Sanki bir şey olmamış gibi. Foma susuyor da ondan ağızlarını açmıyorlar. Halbuki biz yokken koca karı birlikte değerlendirmek için epey yalvarıp yakarmış. Kapısını zorlamış ama bizimki çıkmamış. İnsanlık için dua ettiği filan yollu bir cevap vermiş.
Bir şeyler kuruyor o, suratından belli. Ama Yegor İliç surattan anlayacak kudretli olmadığı için Foma'nın tatlılığından pek memnun. Tam bir bebek bu Yegor İliç. İlyusha'da şiir mi ne hazırlamış, beni de size almaya gönderdiler.
Ya Tatyana Ivanovna?
Ne olmuş Tatyana Ivanovna'ya?
O da orada mı demek istiyorum, onlarla birlikte mi?
Mizinçikov biraz soğuk bir edayla,
Hayır, odasında cevabını verdi. Dinleniyor, ağlıyor bir yandan da. Belki de utanıyor. O mürebbiye de yanında sanıyorum. Ah, bu da ne? Yağmur gelecek galiba. Şu göğe bakın. Göğün bir tarafında beliren kapkara buluta bakarak, evet, sanırım yağmur geliyor dedim. Sonra şu Obnoskin hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru söyleyin diye devam ettim. Bu konuda Mizinçikov'un düşüncesini öğrenmeden içim rahat etmeyecekti. Birden durdu, kızardı, ayağını yere vurarak. Bahsetmeyin bana ondan, hatırlatmayın bu keratayı diye bağırdı. Aptalın, avanağın alası. Böyle mükemmel işi bu kadar parlak bir düşünceyi mahvetti. Onun dalaverelerini gözden kaçırmakla ben de eşeklik ettim tabii. Bunu açıkça söylüyorum. Belki sizin istediğiniz de buydu zaten. Ama yemin ederim eğer işi becermiş olsaydı belki de onu affederdim. Aptal, ahmak, cemiyet böylelerini nasıl içinde yaşatıyor, nasıl tahammül ediyor bunlara, hayret. Niye onları Sibirya'ya, sürgüne, küreye göndermiyorlar? Ama yağma yok, beni atlatamazlar. Denedim bir kere, bu sefer kozumuzu paylaşacağız. Şimdi kafamda yeni bir düşünce var, onu işlemekle meşgulüm. Siz hak verin canım, elin ahmağı düşüncenizi çalıp üstelik giriştiği işi başaramazsa onun acemiliğine kurban gitmeniz haktan reva mı? Haksızlıktır bu. Hem de şu Tatyana %100 kocaya varmalı, bu onun için ihtiyaç. Zaten henüz evlenebilir diye onu bugüne kadar tımarhaneye sokmadılar. Size yeni düşüncemi anlatıvereyim. Ama bunu sonraya bıraksak daha iyi olacak diye sözünü kestim, geldik artık. Peki sonra olsun. Mizinçikov çarpık bir gülümseyişle dudaklarını buruşturdu. Şimdi de, nereye gidiyorsunuz siz? Doğruca Foma Fomiş'e demiştim ya, arkamdan gelin. Siz orasını görmediniz daha. Yeni bir komedya ile karşılaşacaksınız. Çünkü artık her şey komedya halini aldı.
19. ayrımın sonu. Sayfa 217.